Ayrım 44.
Ama bu 5 dakika geçince sabrını yitirir ve daha karnını doyurmadan karısını döverdi. Günün birinde karısı elinde kaldı. Gel gelelim böyle olmasaydı bile kadın birkaç gün içinde nasılsa kendiliğinden ölecekti. Bu nedenle Pufaf karısını öldürmüş sayılmazdı. Büyük odada karısına hazırladığı ölüm döşeğinde kadın o denli tükenmiş görünüyordu ki kocası baş sağlığına gelenlerden utandı. Cenazenin ertesi günü Pufaf balayını yaşamaya başladı. Artık daha da başına buyruk olarak kızına canı nasıl çekiyorsa öyle davranıyordu. İşe gitmezden önce kendini daha iyi yemek pişirmeye verebilsin diye kızı arka tarafa kilitliyordu. Bu yüzden kız babası eve döndüğünde seviniyordu. Pufaf anahtarı kilite çevirirken ne yapıyor bakalım benim küçük mahpusum diye böğürüyordu. Kız ise ertesi gün için alışverişe çıkacağından solgun yüzüyle ışıl ışıl gülüyordu. Bu iş babasının hoşuna gidiyordu. Kız alışverişe güler yüze çıktığı takdirde etin iyisini alabilirdi. Kötü et almanın cinayet işlemekten ayrılır yanı yoktu. Kız dışarıda yarım saatten çok kaldığında Pufaf'ın gözü dönüyor ve geldiğinde kızını ayaklarının altına alıyordu. Böyle yapmakla eline hiçbir şey geçmediği için de akşamının berbat oluşu yüzünden öfkesi büsbütün artıyordu. Kız çok ağladığında Pufaf yine yumuşuyor ve programı normal akışını izliyordu. Kızının eve zamanında dönmesini her zaman yeğliyordu. Yarım saatin 5 dakikasını kızından çalıyordu. Kız kapıdan çıkar çıkmaz saati 5 dakika ileri alıyor, bölmedeki yatağın üstüne bırakıyor, sonra da yeni mutfağa gidip ocağın başına oturuyordu. Burada yemekleri kokluyor ama dokunmak için parmağını bile kıpırdatmıyordu. Kocaman kalın kulakları kızının belli belirsiz ayak seslerini duyabilmek için dikiliyordu. Yarım saat geçirmiş olabileceği korkusuyla ses çıkarmadan yürüyen kızcağız kapının ağzında durup çaresizlikle dolu bakışlarını saate yöneltiyordu. Kimi zaman bu eşya parçasından korkmasına karşın yavaşça yatağın yanına sokulmayı ve saati çabuk, ürkek bir hareketle birkaç dakika geri almayı başarıyordu. Ama sessiz soluk aldığı için babası çoğunlukla daha bir adım atar atmaz onu duyuyor ve yarı yolda yakalıyordu. Çünkü yatağın yanına dek varabilmek için iki adım atmak gerekiyordu. Kız babasının yanından kayıp geçmeye çalışıyor ve becerikli bir hamaratlıkla ocağın başında iş görmeye başlıyordu. Bu arada alışveriş ettiği markette çalışan ve ona öteki kadınlara söylediğinden çok daha alçak sesle iyi akşamlar diyen, gözlerini onun çekingen bakışlarından kaçıran zayıf ve kısa boylu satıcıyı düşünüyordu. Bu adamla aynı yerde daha uzun süre birlikte kalabilmek için arkasında olan kadınlara belli etmeden sırasını veriyordu. Esmer bir adamdı. Bir defasında dükkanda hiç kimse kalmadığında kıza tek bir sigara vermişti. Kız sigarayı ince, kırmızı bir kağıda sarmış, kağıdın üstüne neredeyse görünmez harflerle armağanın verildiği gün ve saati yazmış, sonra da bu küçük parlak paketi bedeninde babasının ilgilenmediği tek yerde, sol göğsünün altında, yüreğinin tam üstünde taşımaya başlamıştı. Tekmelerden çok yumruklardan korkuyordu. Tekme yediğinde yüzü koyun yere uzanıyor, böylece sigaraya hiç zarar gelmiyordu. Yumruklar ise her yanına erişiyor ve kızın sigaranın altındaki yüreği titriyordu. Günün birinde babası sigarayı ezdiği takdirde kendini öldürürdü. Bu arada her gün saatler süren tutukluluğu sırasında küçük paketi açtığı ve sigarasına bakıp okşadığı, öptüğü için sigara çoktan toz haline gelmişti. Sigaradan geride tek bir tanesi bile yitirilmeyen minicik bir tütün yığını kalmıştı. Yemek sırasında babasının ağzından adeta buhar çıkardı. Yemeği çiğneyen çeneleri de kolları kadar aç gözlüydü. Kız adamın tabağını yeniden doldururken daha çabuk davranabilmek için ayakta dururdu. Kendi tabağı ise boş kalırdı. Bana ansızın neden hiçbir şey yemediğimi sorarsa diye korkardı. Babasının yaptıklarından çok söylediklerinden korkardı. Adamın söylediklerini ancak büyüdükten sonra anlamaya başlamıştı. Yaptıklarının etkisi altına ise yaşamının ilk anlarından başlayarak girmişti. Ben yedim babacığım diye yanıtlayacaktı. Sen rahat ye. Ama babası evlilik yaşamlarının uzun yılları boyunca bir kez bile sormamıştı. Lokmaları çiğnerken meşgul olurdu. Gözlerini başka yana geçirmeksizin tabağa dikerdi. Lokmanın küçülmesine koşut olarak gözlerdeki parıltı da sönmeye yüz tutardı. Çene kasları kendilerine yeterince iş verilmediği için sinirlenmeye başlarlardı. Neredeyse bağırmaya hazır konuma gelirler, korkutucu bir ifadeye bürünürlerdi. Tabak bir boş kalmaya görsün, başına neler gelirdi kim bilir. Bıçak tarafından kesilir, çatalın saldırısıyla delik deşik edilir, kaşığın darbesiyle parçalanır, top gibi patlayan sesin etkisiyle un ufak olurdu. Ama kızın görevi işte bütün bunları engellemekti. Dikkat kesilerek babasının alnında olup bitenleri gözlerdi. İki kaşın arasında kalan bölgede dikey bir kırışığın ilk izi belirdiğinde tabakta daha ne kadar kalmış olduğuna bakmaksızın yeniden yemek doldururdu. Çünkü babasının o andaki keyfine göre kırışığın ortaya çıkış hızı da farklı olurdu. Kız bunu iyi öğrenmişti. Başlangıçta annesinin ölümünden sonra annesi gibi yapar ve kendini tabağa göre ayarlardı. Ama bir baba kızından daha çok şeyler beklediğinden tabak iyi bir ölçüt olamamıştı. Kız da kısa sürede kendini toparlamış ve babasının isteklerini alnından okumaya başlamıştı. Kimi günler adam yemeğini hiçbir şey söylemeksizin bitirirdi. Ağzını son lokmayı yuttuktan sonra da bir süre şapırdatmayı sürdürürdü. Kız bu sese dikkatle kulak verirdi. Şapırtı şiddetli ve uzun süreli olduğunda kızcağı titremeye başlardı. Çünkü bu kötü bir gece geçireceklerinin belirtisiydi. O zaman sevgi dolu sözlerle babasını biraz daha yemesi için razı etmeye çalışırdı. Adam çoğu kez ağzını memnun memnun şapırdatır ve şöyle derdi. İnsanoğlunun bedeninin de verdiği bir meyve vardır. Kimmiş bu meyve? Kim olacak? Benim küçük mahpusum. Bunu söylerken kızını işaret eder, işaret parmağı yerine sıkılı yumruğunu kullanırdı. Kızın görevi mahpus sözcüğünü gülümseyerek ve dudaklarını oynatarak yinelemekti. Babasına yaklaşırdı. Babasının ağır çizmeleri ona doğru uzanırdı. Bir babanın hakkıdır çocuğundan sevgi beklemek. Kız tıpkı okulda olduğu gibi babasının tümcesini yüksek ve tek düze bir sesle tamamlardı. Ama aslında çok alçak sesle konuşmak gelirdi içinden. Benim kızımın evlenmeye, babanın kolu uzanırdı, zamanı yoktur. Onun karnını iyi kalpli babası doyurur. Peki bir baba ne yapar? Aptal bir çocukla. Şimdi baba kızını hemen tutuklayacak. Babasının kucağında uslu kızlar oturur. İnsan poliste çalıştı mı? Yorgun düşer. Kız uslu durmazsa dayak yer. Baba bilir kızını neden dövdüğünü. Hiçbir zaman kızının canını acıtmaz. Ama kız da babasına nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Bu sözlerden sonra kızını yakalayıp kucağına çeker, artık bir tutuklu olduğu için sağ eliyle ensesinden sıkar, sol eliyle de kendi göğsünü ovarak biriken gazları çıkartırdı. Bu iki hareket iyi gelirdi. Kıza gelince babasının tümcelerini doğru tamamlayabilmek için azıcık aklını başına toplar, ağlamaktan da sakınırdı. Babası saatlerce kızını sevip okşardı. Ona kendi buluşu olan el hareketlerini öğretir, kızı sağa sola sallar ve her saldırganı mide boşluğunu indireceği yumuşak bir darbeyle nasıl alt edebileceğini kanıtlardı. Böyle bir darbeyi yiyip de midesi bulanmayacak bir insan var mıydı? Bu balayı yarım yıl sürdü. Günün birinde baba emekliye ayrıldı ve artık işe gitmemeye başladı. Bu kez apartmanı dilencilerden korumayı kendine görev edindi. 50 santim yükseklikte açılan göz deliği birkaç günlük bir düşünme sürecinin sonucu olarak ortaya çıktı. Provalara kız da katıldı. Sayısız kez apartmanın kapısıyla merdiven arasında gidip geldi. Bu gidip gelmeler sırasında babası ya daha ağır ya da koş diye bağırırdı. Daha sonra kızını kendi eski pantolonlarından birini giyip erkek rolü oynamaya zorlardı. Adamın erkekler için düşündüğü tokatları da kızı yedi. Yeni açılmış olan göz deliğinden kendi pantolonunu görür görmez öfkeyle yerinden fırlayıp kapıyı açar, kızını birkaç yumrukta yere sererdi. Sonra da sanki kızını ilk kez vurmuş gibi, "Şimdi sen kötü bir yaratık rolü oynadığın için bunu yapmam gerekiyordu," diye aklınca kendini suçsuz gösterirdi. "Ayak takımının hakkı kötektir." Aslında kafalarını kesmek daha akıllı bir hareket olurdu hiç kuşkusuz. Yükten başka bir şey olmuyor böyleleri. Hapishanelerde yan gelip yatıyorlar. Devlet de canını dişine takarak kazandığını bunlara yedirmek zorunda kalıyor. Bu haşeratın kökünü kurutacağım. Artık bu apartmanda bir kedi var. Onun için fareler deliklerden çıkmamalı. Ben kırmızı kediyim. Gördüğüm yerde yerim onları. Ayak takımı başının görüldüğü yerde ezileceğini hissetmelidir. Kız da bunu hissediyor ve parlak geleceğinden ötürü seviniyordu. Babası artık evde olacağı için onu eve kilitlemeyecekti. Kızı bütün gün gözünün önünde olacaktı. Kız da alışverişe gittiğinde dışarıda daha uzun zaman kalabilecekti. 40 dakika, 50 dakika, bütün bir saat kalabilecekti. Ama hayır, o kadar uzatmayacaktı. Markete gidecek, bunun içinde dükkanın boş olduğu saatleri seçecekti. Sigara için teşekkür etmek zorundaydı. Adam ona sigarayı armağan edeli tam 3 ay 4 gün olmuştu. O zaman çok heyecanlı olduğundan teşekkür edememişti. Sonradan da dükkan hep kalabalık olmuştu. Kim bilir ne düşünmüştü adam onun için. sigara güzel miydi diye sorduğunda çok güzeldi diyecekti. Babasının sigarayı neredeyse zorla elinden aldığını, bu sigaranın en iyi cins olduğunu ve bu yüzden kendisinin içmek istediğini söylediğini anlatacaktı. Gerçi babası sigarayı hiç görmemişti ama zararı yoktu. Esmer Bay Franz'a teşekkür edecek, sigaranın iyi cins olduğunu, babasının sigaradan anladığını söyleyecekti. Belka'dan bir sigara daha verirdi. O zaman bu sigarayı hemen oracıkta içecekti. Biri içeri girerse arkasını dönecek ve sigarayı tezgahın öte yanına fırlatacaktı. Adam nasılsa yangın çıkmasına meydan vermeden söndürürdü. Becerikli bir insandı. Yazın patronu izne çıktığından dükkanı tek başına çekip çeviriyordu. Saat 2 ile 3 arası dükkan boş oluyordu. Adam kimsenin görmemesi için dikkatli davranmalıydı. Kızın sigarasını yakacaktı kibritli. "Elinizi yakacağım," diyecekti kız da ona. Adam ürkecekti. Bu denli hassas ve narin bir insandı. Çocukken hep hastalanırdı. Kız biliyordu bunu. Sigarayı uzatacak, uzattığı anda da karşısındakine dokunmuş olacaktı. "Ah elim," diye bağıracaktı adam. "Canım çok acıdı." Kız, "Aşık olduğum için yaptım bunu," diye seslenip kaçacaktı. Gece adam onu kaçırmaya gelecekti. Uyuyor olacaktı babası. Kapı çalındığında kız açmaya gidecekti. Evdeki bütün parayı yanına alacaktı. Geceliğinin üstüne babasının eski paltosunu değil, babasının giymesine hiçbir zaman izin vermediği kendi paltosunu alacaktı. Kendi paltosu sırtındayken bir bakire gibi görünüyordu. Ve ne görecekti apartmanın kapısından çıktığında? 4 siyah atın koşulu olduğu bir araba bekliyor olacaktı. Genç adam elini uzatacaktı ona. Sol eliyle kılıcını tutacaktı. Tam bir soylu olduğundan önünde eğilecekti. Ütülü pantolon bulunacaktı ayağında. "İşte geldim," diyecekti. "Elimi yakmıştınız. Bendeniz soylu şövalye Franz." Bunu hep tahmin etmişti zaten. Markette çalışamayacak denli yakışıklıydı, gizli bir şövalyeydi. Kızdan babasını öldürmek için izin isteyecekti. Onuru söz konusuydu çünkü. "Hayır, hayır," diye yalvaracaktı kız. "Sizi öldürebilir asalet mahap." Şövalye eliyle onu yana itecekti. Kız cebinden çıkardığı bir dolu parayı uzatacaktı. Şövalye bakışlarıyla delercesine süzecekti onu. İstediği yalnızca bir onur sorununu çözüme bağlamaktı. Ansızın küçük bölmeye girip babanın başını gövdesinden ayırıverecekti. Bunu gören kız sevinçten ağlamaya başlayacaktı. Zavallı annesinin bunu görse bugün hala hayatta olacağını düşünecekti. Şövalye Franz babanın kızı saçlı başını yanına alacaktı. Apartman kapısına vardıklarında da şöyle diyecekti. "Bugün bu kapıyı son kez açtınız soylu prenses. Sizi evime kaçırıyorum." Sonra prenses küçücük ayaklarıyla arabanın eşiğine basacaktı. Şövalye ona yardımcı olacaktı. Arabanın içinde çok yer olduğundan kız oturabilecekti. "Ergin misiniz?" diye soracaktı adam. "20 yaşımı geçtim," diye yanıtlayacaktı kız. 20'sini de göstermiyordu. O akşama değin babasının kucak çocuğuydu. Aslında henüz 16 yaşındaydı. Genç adamın bunu anlamaması için dua ediyordu. Evden ayrılabilmek için bir erkeği olsun istiyordu. Yakışıklı, kara şövalye. Gitmekte olan arabanın içinde ayağa kalkacak, onun ayaklarına kapanacaktı. Onunla, yalnızca onunla evleneceğini, bu olmadığı takdirde en büyük mutsuzluğun içine düşeceğini söyleyecekti. Kız bu sözleri duyunca utanacak, genç adamın saçlarını okşayacaktı. Simsiyahtı bu saçlar. Sevgilisi sırtındaki paltoyu güzel bulacaktı. Kız da ölene dek giyecekti bu paltoyu. Zaten henüz yeniydi. "Nereye gidiyoruz?" diye soracaktı. Atlar soluk soluğa, durmaksızın koşmaktaydı. Kentte çok ev vardı. "Annene," diyecekti genç adam. "O da mutlu olsun biraz." Mezarlıkta atlar duracaktı. Annenin mezarı hemen yakındaydı. Mezar taşı şuracıktaydı. Şövalye Franz babanın kafasını mezara koyacaktı. Bu genç adamın anneye armağanlıydı. "Sen bir şey vermeyecek misin annene?" diye soracaktı. Bu soru üzerine utanacaktı kız. Hem de nasıl? Sevgilisi annesine armağan verirken kendi eli boş gelmiş olacaktı. Geceliğinin altından içinde aşkının sigarasının bulunduğu küçük kırmızı paketi çıkarıp babasının kızıl saçlı başının yanına bırakacaktı. Anne çocuklarının mutluluğuna sevinecekti. İkisi de annenin mezarı önünde diz çöküp ondan kendilerini kutsamasını isteyeceklerdi. Babası göz deliğinin önünde diz çöküyor, elini her dakika kızını uzatıyor, kendine çekip başını deliğe tutuyor ve bir şey görüp görmediğini soruyordu. Kız uzun süre provadan ötürü bitkin düştüğünden apartmanın girişi gözlerinin önünde titremeye başlıyordu. "Ne olursa olsun, evet görüyorum," diye yanıt veriyordu. "Ne evet'i?" diye bas bas bağırıyordu başı kesilen babası. Henüz karşısında dipdiriydi. Ama bu gece arabayı kapının önünde görünce şaşıp kalacaktı. Evet evet. Babası onun taklidini yaparak alay ediyordu. Kör değilsin henüz. Benim kızım kör olamaz. Şimdi tekrar soruyorum. Ne görüyorsun? Kız görülmesi gerekeni görene dek diz çökmüş durumda kalıyordu. Karşı duvardaki bir lekeydi babasının görmesini istediği. Kapıcı kendi buluşu sayesinde dünyayı bambaşka bir gözle görmeyi öğrenmekteydi. Bu buluşlara kızı da zorunlu olarak katılıyordu. O güne dek çok az şey öğrendiğinden cahil kalmıştı. Babası öldüğünde, yani 40 yıl kadar sonra, kız devletin sırtına yük olarak kalacaktı. Kapıcı böyle bir suça göz yuman kişi olmaya rıza gösteremezdi. Kızı polislikten bir şeyler anlamalıydı. Bu yüzden ona apartmanda yaşayanların özelliklerini anlatıyor, kızının dikkatini çeşitli eteklerle pantolonlara çekiyor ve bunların suçluluk bakımından taşıdığı anlama ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. Kimi zaman kendini derse aşırı kaptırdığından apartmana giren bir dilenciyi gözden kaçırıyor, daha sonra bu dikkatsizliğinin acısını kızından fazlasıyla çıkarıyordu. Bu apartmanda yaşayanlar diyordu, hiç kuşkusuz bir gömlek üstündür bu dilencilerden ama yine de beş para etmezler. Ona bu apartmana sağladığı özel korumanın karşılığında ne veriyorlardı? Alnının teriyle elde ettiklerinden yararlanmasını biliyorlardı. Ama teşekkür edecek yerde hakkında söylemediklerini bırakmıyorlardı. Sanki birini öldürmüş gibi. Peki neden bedava çalışıyordu? Emekliydi artık. Ayaklarını uzatıp yatabilir, karıların arkasından koşabilir ya da içmeye gidebilirdi. Yaşamı boyunca çalışmıştı. Aslında tembellik etmek hakkıydı. Ama vicdanı vardı. Her şeyden önce bakmam gereken bir kızım var diyordu kendi kendine. Bu kızı evde yalnız başına bırakmayı kimin içi götürürdü? İyi bir aile babasına, kızını bağrına basıp bırakmamak yakışırdı. Annesinin ölümünden sonra kız 6 ay boyunca zorunlu olarak yalnız kalmıştı. Babanın işe gitmesi gerekiyordu. Polislik güç işti. Ayrıca devlet şimdi kendisine emekli aylığı ödüyordu. Devlet ödemek zorundaydı bu parayı. Bu konuda olanaksızlık diye bir şey söz konusu değildi. Devlet batsa bile önce emekli aylıklarını öderdi. Bu durum karşısında kimileri ben artık yeterince çalıştım diyebilirdi. Ama kimileri de emekli aylığını şükranla karşılar ve gönüllü olarak çalışmayı sürdürürdü. İşte bu gibileri en iyi vatandaşlardı. Kötüleri buldukları yerde yakalarlar, işlerini tamamen bitirmeleri yasak olduğundan yarı yarıya bitirirler, böylece devletin işini hafifletmiş olurlardı. Polisler emeklisi ve çalışanıyla birlikte dayanışma içinde olmak zorundaydı. Bu tür vicdan sahiplerini aslında hiç emekliye ayırmamaktı yapılması gereken. Çünkü yerlerini doldurabilmek olanaksızdı ve öldüklerinde arkalarında büyük bir boşluk bırakırlardı. Kız bilgisini gün geçtikçe artırıyordu. Görevi babasının deneyimlerini özümsemek ve çalışmadığı zamanlar belleğine yardımcı olmaktı. Yoksa emekli aylığının aslan payını yutan bir kızı yanında tutmanın ne anlamı vardı? Yeni bir dilenci belirdiğinde kapıcı kızına hemen göz deliğinden baktırıyor ve bu dilenciyi tanıyıp tanımadığını değil, bu en son ne zaman gelmişti buraya diye soruyordu. Özellikle kızı gibi her kurulan tuzağa düşen biri için tuzaklar öğreticiydi. Kız tuzağa düştüğü takdirde dikkatsizliğinin cezası tam olarak saptanıyor ve anında uygulanıyordu. İnsanı dayak cezası uygulamadan adam edebilmek olanaksızdı. İngilizler bu yüzden mükemmel bir ulustu. Benedict zamanla kızını kendisinin işini görebilecek kıvama getirmişti. O andan sonra da kızını bir onur payesi olarak verdiği Polly adıyla çağırmaya başladı. Bu ad kızın polislik uğraşı için elverişli olduğunu dile getirmekteydi. Aslında kızın adı Anna'ydı. Ama babası bu adı anlamsız bulduğundan hiç kullanmazdı. Adlara düşmandı. Rütbe ve payelerden daha çok hoşlanıyordu. Kendi verdiği paye ve rütbeleri ise delicesine bağlıydı. Annesiyle birlikte Anna da öldü. Kız 6 ay süreyle babası tarafından sen ya da benim uslu kızım diye çağrıldı. Polly adını aldığından bu yana ise babası kızıyla övünüyordu. Kadınların hiç işe yaramadıkları söylenemezdi. Yeter ki erkekler onlardan bir sürü Polly yaratmasını bilsinler. Kızın yeni rütbesi daha sıkı bir çalışma gerektiriyordu. Artık her an babasının yerine geçmeye hazır durumda, bütün gün boyunca babasıyla birlikte diz çöküyor ya da yerde oturuyordu. Kimi zaman adam birkaç saniye için çekiliyordu. O zaman nöbeti kız alıyordu. Bir gezgin satıcı ya da dilenci görüş alanına girdiğinde görevi babası bu pisliği devralana dek içeri gireni hileyle ya da kaba güç kullanarak alıkoymaktı. Zaten babası çok acele davranıyordu. Aslında her şeyi yalnız başına yapmayı yeğliyor, kızının kendisini izlemesini yeterli buluyordu. Bu yaşam biçimine kendini giderek kaptırmaktaydı. Birkaç ay sonra hakaret etme ve öfkesini boşaltma olanakları apartmana yeni dadanan birkaç kişiyle sınırlı kalmıştı. Öteki dinenciler apartmana yaklaşmaktan sanki karşılarında cehennemin ta kendisi varmışçasına kaçınıyorlardı. Baba kız bunun neden böyle olduğunu biliyorlardı. Babanın çok değer verdiği ve gerçekte korkutucu boyutlar taşıyan midesi de daha az da yetinir olmaya başlamıştı. Kızın yemek pişirme süresi günde bir saat olarak saptanmıştı. Arka odada ancak bu kadar kalmasına izin vardı. Patatesleri babasının yanında soyuyor, sebzeyi de yine babasının yanında temizliyordu. Babasının öğlen yemeği için eti döverken babası da zevkle kızının orasına burasına şaplakları indiriyordu. Gözleri ellerinin ne yaptığının farkında değildi. Bakışları içeri girip çıkan bacaklara dikilmiş oluyordu. Artık eskiden yediğinin ancak yarısı kadar yediğinden alışveriş için Polly'ye yalnızca bir çeyrek izin veriyordu. Ama babasının hile ve dolan okulundan diplomalı olan kız sık sık Esmer Franz'ından bir gün için özveride bulunup evde kalıyor, buna karşılık ertesi gün iki çeyrek saat izin kullanıyordu. Ama şövalyesini hiçbir zaman yalnız yakalayamıyordu. Sigara için kekeleyerek teşekkür etmişti. Genç adam büyük bir olasılıkla anlamıştı onu. Çünkü kızı güç duruma düşürmemek için bakışlarını kaçırmıştı. Geceleri babası uyuduktan sonra kız uyanık kalıyordu. Ama şövalye kapıyı hiç çalmıyordu. Hazırlıklar çok uzun sürüyordu. Belki elini yaksaydı o zaman acele ederdi. Markette de kadınlar genç adamın çevresinden bir türlü çekilmiyorlardı. Günün birinde kız genç adam onun hesabını yazarken hemencecik şöyle fısıldayacaktı. Teşekkür ederim ama araba getirmeniz şart değil. Yalnız kılıcınızı sakın unutmayın. Günün birinde kadınları marketin kapısına yığılmış bir ağızdan konuşur buldu. Franz kaçmış. Geldiği aileye bakanla. Kasadaki bütün parayı almış. Böylelerinden kuşkulanmak gerek. Kimsenin yüzüne bakmazdı. 68 şilin. Ölüm cezası yeniden konmalı. Kocam bunu yıllardır söylüyor ama dinleyen kim? Kız her yanı titreyerek dükkana daldı. Tam o sırada müdür polis peşinde diyordu. Onu dükkanda yalnız bırakmış olduğu için zararı kendisi karşılamak zorunda kalacaktı. Alçak herif burada çalışmaya başlayalı 4 yıl olmuştu. Kim kestirebilirdi böyle bir karakteri olduğunu? Kimse sezememişti planlarını. 4 yıl süreyle kasada hiç eksik çıkmamıştı. Polis biraz önce telefon etmişti. Hırsız en geç saat 6'ya dek hapse atılmış olacaktı. Polly, hayır, doğru değil bu diye bağırarak ağlamaya başladı. Benim babam da poliste çalışıyor. Çalınan paraya yakınıldığından Polly'nin sözlerine kulak asan olmadı. Kız oradan koşarak çıktı ve eve boş çarşı çantasıyla döndü. Babasına selam vermeksizin arka odaya girip kapıyı kilitledi. Babasının işi vardı. Bir çeyrek bekledi. Sonra ayağa kalkıp kızına dışarı çıkmasını söyledi. Kız karşılık vermedi. Polly diye bağırdı adam. Polly. İçeriden çıt çıkmadı. Babası bağırarak çıktığı takdirde cezalandırmayacağına söz verdi. Oysa kesin kararı kızının canının 1/3'ünü karşı koymaya kalkıştığı takdirde de tamamını çıkarmaktı. İçeriden yanıt yerine ağır bir şeyin yere düşmesinden çıkan ses duyuldu. Adam çok öfkelenmesine karşın kendi kapısını kırmaktan başka çare olmadığını anlamıştı. Alışkanlıkla kanun namına diye bağırdı. Kız sessiz ve hareketsiz ocağın önünde yatmaktaydı. Babası vurmazdan önce kızı birkaç kez evirip çevirdi. Kız bayılmıştı. Bunu gören babası korkuya kapıldı. Kızı daha gençti ve ayrıca kızını seviyordu da. Birkaç kez kendine gelmesini söyledi. Kızının sağırlığı karşısında elinde olmaksızın öfkelendi. Ama öfkesine karşın işe kızının daha az hassas bir yerine vurarak başlamak istiyordu. Böyle bir yer ararken gözü çarşı çantasına ilişti. Çanta boştu. Adam her şeyi anlamıştı. Kız parayı yitirmişti. Bunun üzerine kızının korkusunu haklı buldu. Çünkü kendisi bu tür şeylere hiç gelemezdi. Kız 10 şilinlik bir banknotla çıkmıştı evden. Bu paradan geriye acaba hiç mi bir şey kalmamıştı? Kızın üstünü iyice aradı. Kızına ilk kez yumruklarıyla değil parmaklarıyla dokunuyordu. İçinde ufalanmış bir sigara bulunan küçük kırmızı bir paket buldu. Paketi yırtıp çöp tenekesine attı. Son olarak para çantasını açtı. 10 şilinlik banknot içindeydi. Hiçbir köşesi de zarar görmemişti. Adam yine başladığı noktadaydı. Çaresizlik içinde kızını döve döve kendine getirdi. Kız kendine geldiğinde dikkatle vurmaktan ter içinde kalmıştı. İri gözyaşları ağzına, oradan da çenesine süzülüyordu.